Budala, Dostoyevski.
Ayrım 84.
Onların kilisesinde de saygıdeğer, erdemli insanlar vardır. Ben hiçbir zaman kilise görevlilerini tek tek ele almış değilim. Roma Katolikliğine temelden karşıyım ben. Kilisenin varlığını büsbütün inkar etmek aklımdan bile geçmez bu. Kabul, ama bunlar hep bilinen, biraz da gereksiz din bilgisiyle ilgili konular. Asla değil. Yalnız din bilgisiyle ilgili değil. İnanın böyle. Bu bizim içimizde bir konu. Bütün yanılmamızda bunun yalnızca din adamlarını ilgilendiren bir konu olduğunu düşünmemizden geliyor. Sosyalizm bile çekirdekten hayat buluyor. O da kardeşi inkarcılık gibi ahlak bakımından Katolikliğin karşısında olarak dinin yitirdiği manevi iktidarı ele geçirip kuraklığa uğramış insanlığın manevi susuzluğunu gidermek ve İsa eliyle değil de zorla, baskıyla onu kurtarabilmek için tam bir umutsuzluktan doğmuştur. Zor gücüyle özgürlük, kılıçla, kanla ele geçirilmiş bir birleşme peşindedir. Tanrı'ya inanma, mülk sahibi olma, kişiliğini yitir. Fraternite ola mort. Dipnot 1, ya kardeşlik ya ölüm. 2 milyon kelle. Onları yaptıklarından tanıyacaksınız. Kitabımız böyle diyor. Bütün bunların bizim için masum, tehlikesiz davranışlar olduğunu da sanmayın. Onlara son derece sert karşılıklar vermeliyiz. Hem de hiç vakit kaybetmeden, hemen. Batıya karşılık sakladığımız ve artık onların tanımadığı İsa'mızın zaferi parlamalıdır. Köleler gibi cizvit oltasına yem olarak değil, karşılarına Rus uygarlığını çıkararak alt etmeliyiz onları. Demin birisinin söylediği gibi, vaazlarının güçlülüğü de hiç çıkarılmasın karşımıza. İvan Petrovic büyük bir telaşla çevresine bakınıyor, biraz da korkuyordu galiba. Ama izin verin lütfen, dedi. Övülecek, yurtseverlik dolu düşünceleriniz olduğu kuşku götürmez. Yalnız bana biraz büyütüyorsunuz gibi geliyor. En iyisi bırakalım bu konuları. Büyütmek değil, az bile gösterilmiştir. Azdır, çünkü gereği gibi ifade edemiyorum ben. İzin verin. Prens sustu, sandalyesinde dimdik oturuyor, yanan bakışlarla İvan Petrovic'i süzüyordu. Yaşlı bay yumuşak bir sesle, "Yürekten bağlı olduğunuz bir insanın bu durumu sizi çok sarsmış olmalı," dedi. "Ayrıca insanlardan uzak yaşamanız da sizi büsbütün sinirli yapıyor. Daha çok insan içine karışacak olursanız, kibar çevrenin de size iyi kabul göstereceğine eminim. O zaman bütün bunları daha serinkanlılıkla karşılayabilir, daha heyecansız davranabilirsiniz. Bence hayli seyrek rastlanan bu gibi olaylar, hayatta her şeye aşırı bir doymuşluktan, bezginlikten ileri geliyor." Prens, "Çok doğru, çok yerinde bir düşünce," diye bağırdı. "Bezginlikten, bizim bezginliğimizden. Ama aşırı doymuşluktan değil, tam tersine, susuzluktan. Bunda yanılıyorsunuz. Hatta yalnız susamaktan da değil, kavurucu bir boğaz kuruluğundan, ateşler içinde yanmaktan. Bu öyle gülünüp geçilecek türden bir şey de değil. Bağışlayın, ama bunları yürekten duyabilmek gerek. Biz bir kere kıyıyı görmeyelim, ondan sonra bizi tutabilene aşk olsun." Siz Pavlişçe ve şaşırıyorsunuz. Davranışını deliliğine ya da iyiliğine veriyorsunuz. Doğru mu bu acaba? Bizim Rus taşkınlığımız yalnız bizi değil, bütün Avrupa'yı şaşkınlığa uğratmaktadır. Bizde birisi Katolikliği kabul ederse %100 cizvit olur. Hem de en sunturlusundan. İnkarcılığa saparsa Tanrı dininin zor kullanılarak, hatta kılıç kullanılarak ortadan kaldırılmasını savunmaya bile vardırır işi. Bu neden böyledir? Bu ölçüsüz taşkınlığın sebepleri nelerdir? Çünkü hiç farkına varmadığı ana yurdunu orada bulmuştur da ondan. Kıyıya ulaşmıştır, karaya çıkmıştır. Rus inkarcılarını, Rus cizvitlerini yaratan yalnızca düpedüz bir safracılık, bundan doğma kötü duygular değildir. Asıl neden manevi ıstırap, manevi susuzluktur. Yüce bir amaca hizmete, özledikleri kıyıya, ellerindekini tanımadıkları için güvenecekleri bir ana yurda duydukları özlemdir. Ruslar bütün dünya insanlarından daha kolayca inkarcılığa saparlar. Bizimkiler bununla da yetinmez, hiçe inandıklarının farkında olmadan, inkarcılığa yeni bir dinmiş gibi bütün varlıklarını vererek bel bağlarlar. Susuzluğumuz bu kadar güçlüdür işte. Yolculuklarından birinde rastladığım tarikatçı bir tüccar, ayağının altında sağlam toprağı olmayanın tanrısı da yoktur, demişti. Tam böyle değil de şöyleydi. Ana toprağını yitiren tanrısını da yitirir, diyordu. Bizde yüksek öğrenim görmüş kimseler arasında Filistov tarikatına katılanlar neden inkarcılıktan, cizvitlikten, tanrı tanımazlıktan daha kötü olsunlar? Belki daha da derindir. Özlemin insanları nerelere kadar sürüklediğine dikkat ediyor musunuz? Susamış, ateşler içinde yanan Kolomb'un arkadaşlarına yeni dünyanın kıyılarını gösteriniz. Rus adamına Rus dünyasının yollarını açınız. Toprağın içinde gizli bu altını, bu cevheri bulmasına yardım ediniz. Ona insanlığın gelecekte ancak Rus düşüncesi, Rus tanrısı ve İsa'sı ile yeniden doğabileceğini gösteriniz. O zaman şaşkın dünyanın gözleri önüne ne güçlü ama ne doğru sözlü ve yumuşak başlı bir dev çıkacaktır, göreceksiniz. Herkes bizi eli kılıçlı zorbalar olarak görüyor. Bizi de kendileri gibi düşündükleri için barbarlık olmadan zihinlerinde yer veremiyorlar. Bu şimdiye kadar böyleydi. Şimdiden sonra da gitgide artarak böyle olacak. Üstelik birden bir olay konuşanın sözünü hiç beklenmedik bir biçimde kesti. Aslında genç adamın bütün bu ateşli, dağınık, heyecanlı fikirleri soluk soluğa sanki yetişemiyormuş gibi konuşması garip, tatsız bir olayın habercisi gibiydi. Prensin salondaki tanıdıkları, kimi biraz utanarak onun o her zamanki ihtiyatlı, uysal halini bırakıp üstelik görgü kurallarına da aykırı düşen bu davranışını şaşkınlıkla izliyorlardı. Prensin böyle davranmasının nedenini bir türlü anlayamıyor, bunun Pavlişçev'le ilgili olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Bayanlar oturdukları köşeden ona sanki bir deliye bakar gibi bakıyorlardı. Belokonska'ya sonradan neredeyse bırakıp kaçacaktım demişti. İhtiyarlar büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Yeparçi'nin amiri olan generalin yüzü iyiden iyiye asılmıştı. Teknisyen albay hareketsiz oturuyordu. Alman şair sararmıştı. Gene de başkaları üzerindeki etkiyi kollamaktan kendini alamıyor, dudaklarında yapmacık bir gülümseme dolaşıyordu. Bütün bu skandal her şeye karşın kısa zaman sonra en doğal biçimde tatlıya bağlanabilirdi. Şaşkına dönen ama gene de kendini herkesten çabuk toplayabilen İvan Fedorovich birkaç kere prense engel olmak istedi. Başaramayınca kesin önlemlere başvurmak üzere ona doğru yürüdü. Bir dakika sonra prensin hastalığını öne sürerek, belki de gerçekten hastaydı, onu tutup dışarı çıkaracaktı. Ama durum birdenbire değişiverdi. Prens daha salona ilk girdiği andan beri Aglaé'nin bu kadar gözünü korkuttuğu çini vazonun mümkün olduğu kadar uzağında durmaya çaba harcamıştı. Ama bu vazodan ne kadar uzak durursa dursun, onu hem de bugün %100 kıracağı duygusu vardı içinde. Öyle de oldu. Toplantı boyunca yeni, güçlü bazı izlenimler ona ön sesisini unutturmuştu. Söz Pavlişçev'den açılıp İvan Fedorovich onu İvan Petrovich'in yanına götürünce Mushkin masanın yanındaki arkasında çini vazonun bulunduğu koltuğa oturdu. Son sözlerini söylerken prens yerinden kalktı, elini ölçüsüzce savurdu ve toplu bir çığlık koptu. Vazo ilkin, acaba ihtiyarlardan birinin başına mı düşsem gibilerinden sallandı, sonra tam tersine korku içinde kendini geriye atan Alman'ın bulunduğu yana devriliverdi. Gürültüler, bağırışmalar, halının üstünde kırık parçalar, korku, şaşkınlık. Prensin ne hale geldiğini düşünmeye gerek yok tabii. Ama bütün bu kargaşalık içinde de o garip duygusunu hatırlamış olması belirtilmeye değer. Onu en çok ne utanç, ne skandal, ne de olayın aniliği şaşırtmıştı. O, asıl gerçekleşen kehanetin etkisindeydi. Bunda onu bu kadar heyecanlandıran şeyin ne olduğunu anlayamamakla birlikte, bütün varlığıyla sarsılmıştı. Mistik denecek bir korku içindeydi. Ama bir an geçince önünde her şey açıldı, korkunun yerine aydınlık, sevinç, hayranlık aldı. Soluğu daraldı ve ama hemen geçiverdi. Çok şükür bu o değildi. Prens geniş bir soluk alarak çevresine bakındı. Uzun zaman çevresinde kaynaşan kalabalıktan pek bir şey anlamıyormuş gibi bir hali vardı. Daha doğrusu olanı biteni gördüğü halde sanki masalların görünmeyen adamı gibi bunların büsbütün dışında onu hiç ilgilendirmeyen olayları seyrediyordu. Kırık parçaların toplandığını, Aglaé'nin ona sararmış bir yüzle baktığını görüyor, çabuk çabuk konuşmalar duyuyordu. Aglaé'nin bakışı da garipti. Gözlerinde ne nefret ne de öfke vardı. Ona korktuğunu belli eden ama sevimli bir bakışla, ama başkalarına alevli gözlerle bakıyordu. Bu prensin kalbini tatlı tatlı sızlattı. Sonunda herkesin oturduğunu, hiçbir şey olmamış gibi gülmeye başladıklarını şaşkınlıkla gördü. Az sonra gülüşmeler hızlandı. Bu kez onun şaşkın duruşuna gülüyorlardı. Gülüşlerinde dostluk, sevgi dolu bir hava vardı. Lizaveta Prokofievna da bunlar arasındaydı. İyi, çok tatlı bir şey söylüyordu. Prens birdenbire İvan Fedorovic'in sevgiyle omzuna dokunduğunu hissetti. İvan Petrovic de gülüyordu ama en hoşu ihtiyardı. Avucundaki eline öbür eliyle hafifçe vurarak küçük çocuklara yaptıkları gibi onu yatıştırmaya çalışıyordu. Prensin çok hoşuna gitti bu. İhtiyar onu yanına oturtunca prens sevinerek yüzüne baktı. İhtiyarın yüzüne bakmaya doyamıyor ama nedense hala konuşamıyordu. Sonunda, "Beni cidden bağışlıyor musunuz?" diye mırıldandı. "Siz de mi Lizaveta Prokofievna?" Gülüşmeler arttı. Prensin gözlerinde yaşlar belirdi. Kendi kendine inanamıyor, sevinçten içi eziliyordu. İvan Petrovic, "Pek güzel bir vazoydu," dedi. 10-15 yıldır görürdüm burada. Evet, bir 15 yıl var. Lizaveta Prokofievna, ne önemi var? Diye atıldı. İnsanların bile sonu geliyor da toprak çömleğin ardından mı üzüleceğiz? Sonra sanki korkarak ekledi. Sen çok ürktün Lev Nikolayeviç. Bırak şunu. Beni bile korkuttun bu halinle. Her şeyi mi bağışlıyorsunuz? Vazodan başka her şeyi bağışlıyor musunuz? Prens yerinden kalkacak oldu ama ihtiyar elinden çekerek bırakmadı. Masanın karşı yanında oturan İvan Petrovic'e eğilerek "Sestres Rix et Sestres Serix" diye fısıldadı. Dipnot, çok ilginç, çok ciddi. Ama sessizlikte bu sözler prensin de kulağına gitmiş olmalıydı. Demek ben kimseye hakaret etmedim, öyle mi? Bunun düşüncesi bile bana nasıl mutluluk veriyor bilemezsiniz. Aslında böyle olmalı. Burada herhangi bir kimseye hakaret etmem mümkün mü? Asıl bunun düşüncesi hakaret olur sizlere. Sakin olun dostum, büyütmeyin bu kadar. Teşekkür edilecek bir şey de yok. Duygularınız pek güzel. Ama aşırılığa kaçıyorsunuz. Teşekkür etmiyorum. Yalnız sizlere baktıkça hayranlığımı tutamıyorum. Sınırsız bir mutluluğa kapılıyorum. Söylediklerim budalaca belki... Ama söylemek, açıklamak ihtiyacıma karşı koyamıyorum. Hiç olmazsa kendime karşı saygımdan yapmalıyım bunu. Mushkin'in duyguları gerçekten bir karışıklık, aşırılık içindeydi. Söylediklerinin çoğu zaman söylemek istedikleri olmadığı belliydi. Bakışlarıyla daha konuşmak için izin isterken gözleri Belokonskaya'ya takıldı. İhtiyar prenses, "Konuş evladım, konuş," dedi. "Ama tıkanma. Az önce tıkanı verdin de ondan bu hale geldin. Konuşmaktan çekinme. Bu beyler senden daha ne acayiplerini görmüşlerdir. Onları şaşırtacağını hiç düşünme. Maşallah aklı başında adamsın. Yalnız şu vazoyu kırıp epey ürküttün bizi." Prens onu gülümseyerek dinliyordu. Birdenbire ihtiyara döndü. 3 ay kadar önce üniversite öğrencisi Potkumov'la memur Şivabrin'i sürgünden kurtaran siz değil miydiniz? İhtiyar kızarır gibi oldu. Prens'e heyecanını bastırması için bir şeyler mırıldandı. Prens bu kez İvan Petrovic'e döndü. "İlk seyahatinde sizin için azat ettiğiniz serflerinize bedava inşaat kerestesi dağıttığınızı söylüyorlardı." İvan Petrovic biraz gururlanarak, "Aman efendim, birilerinin şişirmesi," diye mırıldandı. Aslında bunun şişirme olduğu doğruydu. Prens'in kulağına gelen yanlış bir söylentiydi bu. Mushkin bakışlarını tatlı bir gülümsemeyle Belokonskaya'ya çevirdi. "Ya size ne demeli prenses? 6 ay önce Lizaveta Prokofievna'nın mektubu üzerine beni kabul eden ve ömrüm boyunca unutamayacağım öğütler veren size ne demeli?" Belokonskaya öfkelendi. "Nedir bu yırtınman Allah aşkına? İyi kalpli adamsın ama gülünç oluyorsun. İki meteliğe sana bir hayat bağışlamışlar gibi teşekküre boğuluyorsun. Yapılanları övmek gerekli sanıyorsun. Oysa insanı sıkmaktan başka şeye yaramıyor." İhtiyar kadın daha da öfkelenecekti ama birden güldü. İçten neşeli gülüşü üzerine Lizaveta Prokofievna'nın yüzü açıldı. İvan Fedorovic de neşelendi. İvan Fedorovic Belokonskaya'nın pek beğendiği sözlerini tekrarlıyordu. "Dedim ya, Lev Nikolayeviç öyle bir adam ki, öyle bir adam ki, hani prensesin dediği gibi tıkanmak adeti olmasa." Yalnız Aglaya biraz üzgün görünüyordu. Yüzü belki de öfkeden alev alev yanıyordu. Büyüklerden ihtiyar İvan Petrovic'e gerçekten sevimli, hoş bir adam diye mırıldandı. Frans yeniden gitgide artan bir heyecanla söze başladı. Buraya yüreğim acılarla dolu olarak geldim. Sizden ve kendimden korkuyordum. En çok da kendimden. Petersburg'dan buraya dönüşümde bağlı olduğum ve ön saflarında bulunduğum bu büyük ve soylu topluluğu görüp tanımak için kendi kendime söz vermiştim. İşte şimdi kendim gibi prenslerin arasında bulunuyorum, değil mi?
Ayrım sonu.